Herkese merhaba. Ben Celil Sadık.
Ben Kemal Akçay.
Bu hafta sorularınızı cevaplayacağız. Daha önce bize sorularınızı yazmanızı rica etmiştik. Şimdi o sorulardan seçtiklerimizi, programın içeriğine uygun olarak cevaplayabileceklerimizi seçip sizlere cevaplamaya çalışacağız.
Okey,
Evet.
soruları ben okuyacağım. Şimdi ilk Ümmühan Tepebaş'ın sorusuyla başlıyoruz. Celil Sadık sanat tarihine Kemal Akçay'ı sinemaya bağlayan ilk tablo, heykel, tiyatro, senaryo neydi ve nasıl devam etti? Celil, senle başlayalım.
Sanat tarihine merakım aslında benim lisede başladı. Lisede sanat tarihi dersi alıyordum, sözeldim. Ve sanat tarihi dersi alırken çok alakasız şu an yaptığım şeyle ama İspanya'daki Alhambra Sarayı'na işlemiş ve çok hoşuma gitmişti. Bir mimariyi öğrenmek, mimarinin içindeki o atnalı kemerler, iki renkli taş işçiliği, o sarayın güzelliği ve o Endülüs Emevi sanatının çok güzel bir görüntüsü vardı. O böyle sütunlarıyla iç düzeni falan çok hoşuma gitmişti. Sonra sanat tarihine yavaş yavaş merak sardım ama şu an Batı sanatı, Batı resim sanatı çalışmadan önce de Bizans istiyordum. Tezimi de Bizans'tan almıştım. Bizans üzerine tez yazdım, çalışmalar yapıyordum. Ama sonra daha çok ya Batı resmini zaten biliyordum, eğitimini alıyordum ama Caravaggio'nun David ve Goliath'ından sonra da resim sanatına tamamen yöneldim.
Benim sinemaya karşı ilgim ilk defa Olağan Şüpheleri izlediğim zaman olmuştu. İlk izlediğim zamanı çok iyi hatırlıyorum. 2000 yılıydı. Yani o gün neler yaptım, hangi filmler izledim vesaire. Tabii beni bilmediğim bir şekilde özel bir gündü benim için. Filmi izlemeden önce herhangi bir bilgim yoktu filme karşı. Hatta ilk o 5 kişi sorgu şeyine dizilmiştir ya ondan sonra. Nedense ben de bir komedi filmi izleyeceğim havası vardı öncesinde. Sonrasında filmi izledikten sonra film bitti ve beni inanılmaz etkilemişti. Çok zekice gelmişti özellikle senaryosuyla. Sonra şöyle bir düşünce aldı beni. Yani Los Angeles'ta bir adam gidiyor, bir film çekiyor ve Sakarya'da bir çocuk onu izliyor ve etkileniyor. Bu fikir benim çok hoşuma gitmişti ve sonrasında aynı şeyi bende de yapma ihtiyacı doğdu. Yani bir şekilde ben de bir film yapabilirsem işte Bolivya'daki, Amerika'daki, Almanya'daki herhangi bir çocuğu, bir insanı, bir kişi bir noktada dokunabilirsem çok tatmin olabileceğimi veya ne bileyim hayatta bir şekilde o arzu üzerine kurmam gerektiğini bana düşündürmüştü. O açıdan ben de bu soruya Olağan Şüpheliler filmi söyleyebilirim.
Filmler. Filmler şey ya benim de var film, ben de söyleyeyim mi? Sonuçta benim de sinemaya bilgim var. Şöyle ben bu arada sen biliyorsun muhabbet ama ben sanat tarihinden önce biraz sinema istiyordum. Yani bizim bugün bu programı yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de benim sürekli film konuşma isteğim belki de. Hani sürekli sana da arayıp işte Kemal şöyle bir film izledim de ya da hani şunu izledim mi bunu izledim mi muhabbetimizi aslında podcast'te döktük. Yani biraz da şey hadi ben de bari sanat tarihinden bir şeyler söyleyeyim konuşayım diye aslında biz bunu yapıyoruz. Ama daha çok film konuşuyoruz biz seninle bir arada yani oturduğumuzda, kahve içtiğimizde daha telefonda konuştuğumuzda. Ben ortaokula gidiyordum ve sinemaya karşı merakım şeyle başladı aslında. Böyle biraz sürekli evde babamın etkisi de diyebiliriz. Eve böyle işte VCD falan vardı o zaman. Gider 20 tane film alırdı ve hangisi kim oynuyor diye bakmadan takar sürekli izlerdik. Benim için ortaokulda izlediğim Baba Bir filmi yani beni çok etkilemişti. Ta ortaokuldaydım bir de. Ondan sonra hep öyle gitti yani alakasız yani Baba filmi de izliyordum, Godzilla da izliyordum ama hani sonuçta izlediğim her filmden bir büyüleniyordum. O hani film açılırken bile o yazılar işte ne bileyim o ne bileyim Aslan o işte Paramount Pictures'ın dağısı. Hani bunlar hep bizim için çok büyüleyici şeyler ya biraz farklı bir dünya ya. Beni o kadar cezbediyordu ki sana anlatamam. Sinemaya gittiğim zamanki koku çıldırırım hala yani çocuk gibi mutlu olurum sinemaya gittiğimde. Öyle bir etkisi var bende de.
Ben Anadolu Lisesi'nde okumuştum ama ortaokuldan giren son kitleydik biz. Annemle şöyle bir anlaşma yapmıştık. O zaman İngilizce hazırlık okuyordum. Her hafta quiz yapıyorlardı bize. 25 puan üzerinden. Ve annem şöyle bir şart koymuştu. Her 20 puan üzeri aldığında o hafta sonra seni sinemaya yollayacağım. O dönemde sadece bir sinema salonu var Sakarya'da ve tek film gösteriyor. Tek seans. Yani o hafta ne geliyorsa onu izliyorsun. Ben de bazen 20 puanı geçiyordum. Bazen 20 puanı geçemediğimde 3 kağıt yapıyordum. Bir şey kağıtla oynuyordum. Her hafta ben sinemaya gidiyordum. Hı-hı. Gittiğim her filmi bir şekilde beğeniyordum. Ama o dönem Er Ryan'ı Kurtarmak çıkmıştı. 98 of. Yılında. Ve onu sinemada izleme şansına erişmiştim. Ve inanılmaz etkilemişti. Ama o, tabii yaşım çok küçük olduğu için yani sinema yapabilme ihtimali olduğunu tabii ki o zaman idrak edemiyorsun. Ama ilk defa film yapımından büyülendiğim an o diyebilirim. Er Ryan'ı Kurtarmayı izlediğim. Özellikle o Omaha sahilini çıkartmasının yapıldığı sahne, ilk filmin sahnesi, sekansı gerçekten müthişti. İkinci sorumuz Enes Konçe'den. Sanata nasıl başlanabilir? Bir insan kendisini bu konuda geliştirmek istiyorsa başlangıcı nereden yapmalı? Yetenek şart mı? Aslında bir noktada biz şu anda sanatçı kimliğimizde bu podcast'i yapmıyoruz. Yani Celil bir sanat tarihçisi. Aslında sanat tarihçisi demek sanatçı anlamına gelmiyor. Bilmiyorum Celil, bu konuda yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzelt. Benim sinemayla ilgili çeşitli çalışmalarım var ama hani bunlar tabii ki bir süreç. Benim de şu anda ürettiğim, somut olarak ürettiğim çok bir şey yok. O açıdan hani buna nasıl biz hani bir otorite olmadan nasıl... Aslında biz de bir noktada sanata nasıl başlanabilir bilmiyor olabiliriz Celil yani. Biliyor olsaydık belki evet. Başlıyor da olabilirdik. Herhalde bir özel yetenek mi olması gerekiyor?
Herhalde bir özel yetenek, özel bir vizyon, bakış açısı. Yani şimdi çok bilmiyorum. Önemli. Ben de dediğine katılıyorum. Ya biz sanatçı değiliz. O yüzden hani ne bileyim bu soruyu bir sanatçıya sormak, bir ressama, heykeltıraş ya da bir yani işte böyle bayağı hani Nuri Bilge Ceylan'a falan sormak yönetmen.
Ya yani şey de değil tabii ki. Yani mesela sanatçı olmak için gidip de müthiş bir başyapıt yapmaya gerek yok. Ben açıkçası şöyle de düşünüyorum. Yani sinema açısından bu.
Ama sorulan o biliyor musun? Yani sorulan o. Yani bizde şey var çünkü. Ya benim oradan aldığım o. Yani yanlış anlıyorsam da kusura bakmasın dinleyicimiz ama ben nasıl Oscar alırım abi? Hani genelde bu vardır ya bizde. Ben nasıl resim yapıp milyon satarım? Hani genelde bizim sanatçılık şeyinden anladığımız o. Ben size çok küçük bir örnek vereyim. Ömer de adı. Soyadını unuttum. Çok üzülüyorum şu an soyadını unuttuğum için. Ben Safranbolu'yu ziyarete gittim. Kemal. Safranbolu'yu gezerken böyle tarihi evlerin falan olduğu bir yerde böyle küçük dar bir sokak var. Dediler ki şurada bir Türk kahvesi içelim, duralım. Ve ben bir baktım orada bir ressam var. Yaşlı bir ressam var. Resim yapıyor ve dükkanın her tarafı resim dolu. Orada kendi resimlerini satıyor. İçeri girdim. Bakıyorum resimlere. Dedim ki post-empresyonist mi çalışıyorsunuz dedim. Evet dedi. Baktı hani şimdi herkes de bu soruyu sormaz ya. Adam dedi ki bu herhalde işte ressam falan diye düşündü beni. Ondan sonra hatta ben paylaştım abimize bu sanatın tarihi sayfalarında falan da paylaştım. Abi ben Türk kahvemi aldım. Gittim amcanın yanına oturdum. Biz bayağı 1,5 saat falan ben arkadaşlarımı ektim. Dedim siz gezin. Nereye geziyorsanız ben dedim buradayım. İnanılmaz bir sanatçıyla tanıştım. Ve kontemporaya gitmiyor. İşte minimal bir dünyası var. Oradan çıkmak istemiyor. Daha önce tanıştığı kişilerin hepsinin bana fotoğraflarını gösterdi. Uzun uzun sohbet ettik. Ben bu arada paylaşacağım. Bu hafta tekrar hem ismiyle birlikte takipçilerim de görsünler. İnanılmaz bir sanatçı ve şunu fark ettim. Ben bu amcayı paylaştıktan sonra bana yüzlerce mesaj geldi Kemal. Ah Ömer Bey'i mi ziyaret ettiniz? Ömer Bey'in yanına mı gittiniz? Nereden tanışıyorsunuz? Dedim ki tanışmıyorum. Müthiş insandır, sohbeti şöyledir, böyledir. Gerçekten tesadüfen gerçek bir sanatçıyla tanıştım. Ve benim için Ömer Bey gerçekten hani Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi ressamlardan birisi. Ama Safranbolu'da minicik bir dükkanın içinde kendi kendine resimlerini yapıyor ve satıyor ve o kadar mutlu ki. Ama %100 bir sanatçı. Eğer biraz hani böyle şey hani okuyarak bir bilgi edinebildimse bunu söyleyebilirim. Yani o biraz da şey ya medyatik olmakla ilgili gibi geliyor ya insanlara. Onunla alakası yok demeye çalışıyorum.
Celil yani sanatçıların çoğu zaten sanat yapıp yapmadığıyla ilgili çok kafa yormuyor. Adam ressam mı? Resim yapmak istiyor sadece. Yani ben sanatçıyım diye kendine tabii. Bir ünvan belirlemiyor. Film yapan insanlar film yapma derdinde. Ben sanat yapıyorum mu'yu çok sorgulamazlar. Film görsel olarak hikayelerini anlatmak isterler. Ve bir dert üzerinden çıkıyor benim gördüğüm sanatçılar. Yani bu arkadaşa verebileceğim cevap dediğim gibi bir otorite değil, çok kişisel bir cevap. Bir derdin varsa ancak sanat yapabiliyorsun. Yani daha sonrasındaki o yetenek veya... nasıl, hangi sanat dalıyla uğraşacağın veya hangi biçimi kullanacağım o derdin üzerinden belirleniyor. O yüzden de ben şeye katılmıyorum. Hani önce bir o derdi bul, ondan sonra bir şekilde nasıl sanatçı olacağını da veya o sanatın nasıl icra edeceğini de bir şekilde kendiliğinden bulursun diye düşünüyorum. Üçüncü sorumuza geçelim.
Çok pardon Kemal, geçmeden şunu da söyleyeyim. Instagram hesabı Ömer Erdem 78. Yani Ömer abi de takip etmek isteyenlere buradan söyleyeyim. Resimlerini paylaşıyor zaten sadece. Oradan bulabilirsiniz kendisini. Ömer Erdem.
Üçüncü soruya geçelim o zaman. Sorumuz Sinan Özay'dan. Rönesans eserlerinde ağırlıklı olarak Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'in ve mistik konuların işlenmesinin nedenleri ve etkenleri nelerdir?
Çok kısaca şunu söyleyeyim. Çünkü o dönem insanlar dinle yaşıyorlar. Her şeylerin, yani bugünkü bir bakış açısıyla değerlendirmemek lazım. Ve siparişi verenler genelde dindar insanlar. Ve Rönesans başlamış olmasına rağmen hala sokakta ortaçağ zihniyetine de sahip çok fazla insan var. Yani mesela düz bir örnek vereyim. Michelangelo gidip de Roma'da kendi kafasına göre Pieta'yı yapmıyor. Fransız bir kardinal elçi olan Jan Bileres diyor ki bana bir Pieta sahnesi, yani bir ağıt sahnesi yapmanı istiyorum diyor. Ödemesini yapıyor. Fatura, sözleşme imzalanıyor. Daha sonra masrafları da karşılanıyor ve Michelangelo bir zanaatkar gibi, yani kendi kafasına göre değil bir zanaatkar gibi Pieta'yı, hem bu soruda da şeye de cevap vermiş oldum. Hem Meryem hem İsa var ya Pieta'da. Yani hani ikisini birden yapıyor. Genelde böyle, yani dini bir bakış açısı. Dinden 1800'lere doğru, hatta 1700'lerde yavaş yavaş resim uzaklaşıp tarihi konulara ya da işte başka konulara, daha çok mitolojiye. Mitoloji yine Rönesans'ta da var ama çok az var ve yine Hristiyanlık alegorisi olarak var. Yani Hristiyanlık öğretilerini destekleyecek şekilde var.
Bir sonraki sorumuz Mesut İşler'den. İyi ve bilgili bir izleyici olup entelektüel açıdan yönetmenlerin anlatmak istediklerini anlayabilmek için nereden başlamak gerekir? Mesela okunması gereken sinema tekniği ilgili kitaplar var mı? Yoksa genel kültür açısından kendimizi her açıdan mı geliştirmemiz gerekiyor? Şimdiden teşekkürler. Şimdi sinema filmleri hangi açıdan baktığınızla alakalı. Eğer siz film yapmak istiyorsanız veya filmin teknik kısımlarıyla ilgileniyorsanız daha çok sinematografi, senaryo, kurgu, bu konularla ilgili kitaplar okuyabilirsiniz. Veya YouTube'da gerçekten çok öğretici videolar var. Onları izleyebilirsiniz. Bir de filmleri sosyolojik ve psikolojik olarak okunmasından hoşlanan bir kitle var. Eğer böyleyseniz, evet yine o ilk etapta söylediğim şeyleri ufak bir şekilde üzerine düşebilirsiniz. Ama onun dışında da daha çok dediğim gibi sosyolojik ve psikolojik okumalar yapmanızı tavsiye ederim. Veya felsefik okumalar yapmanızı tavsiye ederim. Evet, bir sonraki sorumuz kullanıcı adı GLN Orucu. İsmini tam şey yapamadım, okuyamadım. İlk sorusu Van Gogh'la alakalı. Bunu geçmiş podcastlerimizde cevaplamıştık, yani üzerine konuşmuştuk. O yüzden ben ikinci soruyu soruyorum Celil. Hı hı. İslam sanatları hakkında yokmuş gibi davranılmasının sebebi nedir? Sanatla iyi kötü ilgilenen insanlarla bu konuyu konuştuğumda İslam'da sanat mı var ya cevabını aldım. Sizce bunun sebebi nedir? Kilise resim ve mimarisi kadar etkileyici olmaması mı? Şimdi şey girmeden önce Elhamra'dan bahsettin. Aslında seni bir şekilde sanat tarihini etkileyen eserlerden bir tanesi. Efendim?
Evet, İslam sanatıydı.
İslam sanatı, yani Elhamra. Yani o yüzden de hani İslam sanatının veya işte mimarisinin, hatta bir noktada edebiyatının hani Batı sanatıyla karşılaştırdığında daha düşük olduğu fikrine katılmıyorum ama hani senin söyleyeceklerini de merak ediyorum bir noktada.
Ben de kesinlikle katılmıyorum. İslam sanatı gerçekten ama gerçekten çok farklı, çok değişik ve çok güzel, göze de estetik gelen bir sanat. Ben açıkçası sanat tarihini kazanıp okumaya başladığım zaman dürüst olmak gerekirse Osmanlı sanatı dediğimiz bölümden çok fazla etkilenemedim. Ama bakın, bunu yanlış anlamayın. Çünkü bizim etrafımızda zaten gördüğümüz şey bizim ilgimizi çekmez. Yani sürekli gördüğümüz, sürekli içli dışlı olduğumuz bir şey. Bizim daha çok görmediğimiz, bize uzak kalan şeyler bizim daha çok dikkatimizi çeker. En azından bu benim için böyle. Batı sanatı formatını daha çok seveceğimi düşünmüştüm ve daha çok da sevdim. Ama açıkçası şunu söyleyeyim. Biz ne zaman İslam sanatı görmeye başladık. Özellikle de Tülün Değirmenci benim İslam sanatı hocamdı. Ve gerçekten çok çok iyi bir hocadır. Ve akademia.edu'da Tülün Değirmenci'nin ve daha çeşitli araştırmacılarımızın İslam sanatıyla ilgili çok güzel makalelerini bulabilirsiniz. O kadar ilginçtir, o kadar ilgi çekicidir ki o Timurlu yapılır. Mesela Emevi yapıları, erken İslam sanatı bir kere mistiktir. Memlük sanatı çok güzeldir. O oryantalizmi gerçekten doruklarda yaşarsınız, hissedersiniz. O camilere bakınca, medreselere bakınca. O Emevi sanatının dediğim gibi iki renkli taş işçilikleri, atnalı kemerleri, o kültürleri. Gerçekten ben bir kere Amin Mauf çok severim. Onun romanlarını çok okurum. Yani buradan hani özellikle de genç arkadaşlarımıza iki tane kitap tavsiye edeceğim. Birisi Semerkant, diğeri de Amin Mauf'un yine. İkisi de aynı yazarın. Diğeri de Afrikalı Leo. Bu ikisini okudukları zaman İslam kültürüne ve sanatına daha farklı bakacaklardır. Bir tane de dünya klasiklerine geçmiş bir kitap tavsiye edeyim. Genellikle o dönem İslam ve Hristiyan insanlarını anlayabilmek için Kemal, sana da tavsiyem olsun bu. Mesela Amin Mauf kitaplarını yazarken bundan çok etkilenmiş. Usame İbni Munkız'ın Anıları diye bir kitap var. Bu kitapta çok fazla anı var. Yani bir Arap prensinin Haçlı seferleri sırasında tuttuğu anılar, yazdığı bir günlük, anı defteri daha doğrusu. Ve bu anı defterinde Franklerle gerilen mücadeleler, Haçlılarla yapılan dostluklar, o kültür, yapılar vesaire, bu coğrafya, yani hani Mezopotamya'nın o kültürü ya da işte ne bileyim Türkler, Kürtler, Araplar, Mısırlılar, o coğrafyayı çok iyi anlatan kitaplar bunlar. Yani insanı büyüler. Şah-ı Zinde türbeleri, mesela minyatür kültürü, Muhammed Siyah Kalem, minyatürlerde cinler, bakın çok esrarengiz konular da vardır ve bunlar aslında araştırılmıyor, anlatılmıyor değil. Bunları araştıran, anlatan Twitter'da, Instagram'da çok güzel sayfalar var. Sadece Batı sanatı anlatan benim gibi sayfalar daha göz önünde, daha popüler oluyorlar. Ama onlar da emin olun, yani biraz araştırdığınız, içine girdiğiniz zaman asla çıkamayacağınız yeni bir dünyadır. Çok da uzatmayayım. Mutlaka araştırın, bakın derim.
Teşekkürler Celil'cim. Bir sonraki sorumuz... bir sonraki sorumuz... Bir dakika, gülme geldi.
Ay çenere dedin mi orada?
Hayır ya, bence çok güzel anlattın. Gayet, bir de önerinde not aldım yani bu arada.
Gerçekten iyi.
Bu bir sonraki sorumuz Hamdi Bey'den. Sinema kitaplardan beslendiği zamanlarda kitapların anlatılarını tam anlamıyla, parantez içinde çoğu zaman, ekrana aktaramıyor. Bu bir sanatın bir diğerine ihaneti değil midir? Bence değildir. Çünkü edebiyatla sinema iki farklı alan. Yani bir iki ufak karşılaştırmasını yapayım. Her şeyden önce kitap subjektif, filmler ise nesnel bir bakış açısıyla izlenir. Şöyle açıklayayım. Siz bir paragrafı okuduğunuz zaman o yazınsal metni kafamızda farklı bir şekilde hayal ederiz. Ama filmlerde hep aynı görüntüyü hepimiz aynı şekilde görürüz. O yüzden birisi subjektif, birisi objektif bir sanat dalıdır. İkincisi, kitaplar bir kere de bir şeyi anlatırken sinemada bir saniye içerisinde birçok bilgiyi aynı anda alabiliriz. Örnek vermek gerekirse diyelim ki şu an Celil'i görüyorum ben. Celil'le ilgili bir paragraf yazsam mesela önce onu betimlemem lazım. Ondan sonra iç dünyasını açıklamam lazım. Veya bir aksiyon içerisine giriyorsa onu üçüncü paragrafta belirtmem lazım. O yüzden bir kere de bir şey anlatabilirsiniz romanlarda ve öykülerde. Ama sinemada ise Celil'i bir planda gösteririm. Siz onun kıyafetini, saçını, yüzünü, her şeyini, mimiklerini aynı anda görmüş olursunuz. O yüzden yani iki farklı sanattan bahsediyoruz. O yüzden birbirine adaptasyonunda bazı şeylerin kaybolması bana çok anormal gelmiyor. Başarılı filmlerde genel mesela şöyle bir klişe vardır. İyi kitaptan iyi film olmaz. Hatta bazı çoğu zaman iyi kötü kitaptan iyi filmler uyarlanır falan gibisinden. O da biraz da şeyden dolayı. İyi kitabı birebir adapte edemediğimiz için, çünkü her adaptasyonda aslında o sinemanın dinamiğine göre o adaptasyonu gerçekleştirmek gerekiyor. Tabii kusursuz yazılmış bir metni görsele döktüğümüzde o anlamda bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Tabii ki iç sesle ilerleyen bir, düşüncelerle ilerleyen bir kitabı da filme çektiğimizde onu görselleştirmek çok zor. O yüzden ben iki farklı şey olduğu için, iki sanat dalı olduğu için bu anlamda haksızlık olduğunu düşünmüyorum. edebiyatın sinemaya bir ihanette bulunduğunu düşünmüyorum açıkçası. Antik Yunan eserleri ve antik bölgeler için sayfamızı ziyaret edebilirsin demiş tarih ve histori.
Reklam yedin ayak üstü hadi.
Evet,
Hayırlı
tarih ve histori, bak şey yapayım mı, reklamlarını yapayım mı? Tarih ve
olsun.
histori sayfasını takip edin arkadaşlar. Tarihsel düşünce. Bak etkili de oldu ya. Bundan sonra şey yorumları hep böyle
Abi
sanat
benim yorumlarda
sayfalarından.
öyle tipler var ya. Ya bir şey diyeceğim buradan. Ben şunu bir duyurmak istiyorum. Benim sanatın tarihinin altındaki postlara eğer gerçekten Allah'ı anlamak istiyorsanız beni takip edin. Eğer gerçekten şeytanı tanımak istiyorsanız beni takip edin. Sanat ne midir? Sanatın ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız adres bura falan gibi çok enteresan reklamlar var. Ve ben mesela diyorum ki neymiş sanat? Hadi bir bakayım diyorum. Üç paylaşım var. Üç takip et diyor. Beni de takip etmiyor bir de. Benim hani her yorumuma kendi tanıtımını yapıyor. Beni de takip etmiyor. Bir de bana yazmış abi beni duyurur musun diye. Duyurmam abi ben kimseyi. Yani ben bayağı çalışan orada 100 tane içerik üretmiş insanları genelde görüp beğenip sayfayı paylaşıyorum. Ya istek rica üstüne reklam da almıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim ya içime dert oldu Kemal. Sürekli günde 20 tane abi reklam alıyor musun? Ben işte kaza Van Gogh basıyorum. Ya benim sayfama ters zaten. Perdeci mesaj çekiyor bana ya. Abi inci küpeli kızı perdeye bastık ne diyorsun falan diye. Abi güzel de değil git yani başımdan istemiyorum reklam da almayacağım. Paranızı da istemiyorum. Gidin diyorum. Yok anlamıyor. Buradan hani bir toplu duyurmuş olayım ben. Çok çok isyanlıyım Kemal bu konuda.
Valla bir dokunduk bina işittik Celil'cim senden de ya. Tarih ve histori kanalı bak ben sevdim, takip edin. Zaten çok da takipçisi de yok, 212. Evet
Var mı
sıradaki
içeriği paylaşım?
çok yok ya. Sıradaki soruya geçiyorum. Barış Başak Yılmaz sormuş. Aylardır cevabını bulamadığım sorum şu. Bayağı da önemli bir soru o yüzden. Trumbo Komünist Parti üyeliği yüzünden sansürlenip sahte isimli Oscar aldığında aynı sene Saat nasıl Oscar aldı? Parantez içinde. Hem de her türlü ödüle karşı olan komünist olduğunu saklamayan Sartre. Bu çifte standardın sebebi nedir? Bu soruya cevap verebilirsiniz. Çok ama çok mutlu olacağım. Çok uzman olduğum bir konu değil. Yani iki kişiyi de tanıyorum. Çok kısa cevap vereyim. Trumbo Amerikan sinema sektörü içerisinde bulunan bir senaristti. Ve o zamanki komünist avı Amerika'daki komünistlere karşı yapılıyordu. Belki o yüzden Trumbo'yu es geçip Satra şey yapabilir, Satra Oscar vermiş olabilirler. Onun dışında bir de şöyle bir şey var. Satra çok ünlü bir yazar ve evrensel bir değeri olduğu için ve Fransız olduğu için belki de o anlamda Oscar akademisinin çok da önemsemediği bir isim, yani şey olarak değil, isim olarak değil de hani komünist olmasını çok da önemsememiş olabilir. Charles de Gaulle'un bu Satra için bir şey var. Çok ünlüdür. Satra Fransa'dır diye. Kendi partisinden sanırım bazı insanlar onu eleştiriyor. O da diyor kendinize gelin, yani Sartre Fransa'dır. Eğer Sartre'a karşı bir şey yaparsanız, eleştiri yaparsanız Fransa'ya karşı bir eleştiri yapmış gibi olursunuz diyor. Ya yani bu kadar önemli bir insanı bir şekilde Oscar'da gözden gelinmesi de çok kolay olmasa gerek. Bu arada Sartre'ın Oscar'a aday olduğunda bu sorudan sonra ben de araştırdıktan sonra öğrendim. Soruyu soran sanırım Barış Hanım'dı. Çok teşekkür ederiz. Bu sayede ben de bir şey öğrenmiş oldum. Evet. Sorulara devam ediyoruz. Soru Gok Celeyon'dan geliyor. Sadece iki yönetmen film yapsa hangilerini isterdin diye sormuş. Celil, bu soruyu sadece sana soracağım. Ben cevaplamayacağım.
İki
Seni de.
tane yönetmen hakkı mı var? Sadece ikisinden mi izleyeceğiz filmleri?
Evet. Şeyi düşün bak. Üretken yönetmenleri seç bence. Yıllarca beklememiş olursun.
Abi sık film yapan yönetmen. Gerçekten şu anda çok zor bir soru bu ya. Yani iki tane yönetmen. Raci Şaşmaz diyorum. Hani belki çeker 400 bölümlük bir Kurtlar Vadisi'nde kurtuluruz. Ya şöyle düşüneyim.
Bak güzel bir noktaya değindin. Belki dizi
Sık
yönetmeni
film
seçebilirsin.
dizi yönetmeni çok ben gerçekten izlemeyi sevdiğim çok keyif aldığım bir tane yönetmen söyleyeceğim. Hani Tarantino diyeceğim. Çünkü çeksin anladın mı? İzleyeyim yani. Ne çekerse bak. Sen biliyorsun en son filmine bile ben bayıldım. Çünkü hani ben Tarantino desin duvarı çeksin 2 saat. Arada duvara kan sıçrasın falan. Ben seviyorum abi herifi.
Kötü
Yani neden bilmiyorum.
seçim.
İki,
Çok
bu...
kötü seçim.
Ha?
Çok kötü seçim. Nedenini söyleyeyim.
Çok kötü seçim.
Hayır. Nedenini söyleyeceğim. Adam 10 film yaptıktan sonra sinemayı bırakmayı düşünüyor ve şu an 9 film yaptı. Yani bu Tarantino'yu seçerek sadece bir film izlemeyi şey yapıyorsun, taahhüt ediyorsun.
Hayır hayır. Şöyle, ben ona da inanmıyorum bu arada. O herif çekecek daha film. Yani o kesinlikle Teoman'ın müziği bırakması gibi bir şey. Ben kesinlikle inanmıyorum Tarantino'ya. Trollüyor. Arada ne bileyim, İşte dedim ya, duvar çeksin, arada duvara kan sıçrar, arkada güzel müzik çalar, iki tane ayak görürüz falan. Yani ama Tarantino'nun ben dünyasını seviyorum genel olarak. Bir zamanlar Hollywood bile benim bayağı iki saat boyunca ağzım kulaklarımda izlediğim, mutluluktan uçtuğum bir filmdi. Hani seviyorum adamın en sıkıcı filmlerini bile seviyorum. Hani bir de zaten Ütopya konuşuyoruz ya şu an. Hani çekecek olsa hayatı boyunca film çekecek. Kim çeksin? Tarantino çeksin. Bir diğeri de bilmiyorum gerçekten, hani ikinciyi seçmek de zor da. Hani böyle çok film çeken, çok çok film olan ve her türden çeken bir yönetmen seçerdim. Steven Spielberg derdim abi. Jurassic Park'ta izlerdim. Ne bileyim, Tom Cruise'lu macera filmi de izlerdim. Her şeyi izlerdim, anladın mı? Adam çünkü her filmi yapıyor. Madem böyle, ikisini seçip biraz böyle takılırdım. Ya neden sen cevaplamıyorsun da ben çok dandik bir şekilde bunu cevapladım? Pardon da.
Ya bence biraz zor bir soru ya. Ya ikiyi indiremem gibi geldi. O yüzden direkt topu...
Tabii ki de zor. Bana Tarantino ile Steven Spielberg dedettin. Kendin söylemiyorsun. Hani millet de diyecek ki bok gibi tercihlerim var. Bunlar nasıl iki tercih diyecek. Hakikaten de bok gibi çünkü ikisine baktığı zaman.
Ya genelde böyle sinema ile ilgili olan insanlar yönetmen üzerinden filmleri değerlendirir. Ve birkaç tane yönetmeni vardır ve onlara hayrandırlar ya. Ben de biraz daha farklı. Ben film üzerinden gidiyorum. Ama mesela ille de bir yönetmen söyleyecek olsam, bak David Fincher diyebilirdim. İkincisi de Haneke olsun. Yani bir Avrupa sineması, bir Amerikan sineması. Haneke ile David Fincher diyebilirdim. Hani bak, ben de cevaplamış oldum.
Haneke ve David. Ben Ridley Scott da diyebilirdim ha. Ben Ridley Scott da diyebilirdim bak ikinciye.
Evet, o da olabilir. O bir de çok sık film çekiyor.
Arada bilim kurgu desen var. Tarihi film. Bak tam benim tarzım ha Ridley Scott. Bilim kurgu desen var. Tarihi film desen var.
Sen Spielberg'ü salla, Ridley Scott de bence.
Evet evet, ben Steven kovdum. Ridley Scott'la yoluma devam etmeye karar verdim abi.
Süper. O zaman sıradaki soruya geliyoruz. Çok ağır bir soru. Hazır mısın? U.U. Rayus olmuş. Gerçekten de sanatın gerçek amacı insanları ölüme hazırlamak mıdır?
Evet deyip sadece hiçbir şey demeyelim. Evet diyelim, devam edelim. Hiçbir şey demeyelim. Ya da hayır diyelim, devam edelim hocam soruya. Biraz merak bir, etmeye devam et. Anladın mı?
Biraz bir bence güzel kısmı zaten merak etmek. Yani cevabı verirsek bence kötü olur.
Evet yani cevap biliyor musun?
Yani öldükten sonra tekrardan hayata dönen, en azından rasyonel bir şekilde hayata dönen kimseyi bilmiyoruz ya. O yüzden bir bilinmez yani. O yüzden bilmiyorum. Bu soruya cevabımız yok. Uğur Öyüz Bey, kusura bakmayın. Sıradaki sorumuz Elif Su Demestan'dan. Tabloların filmlere uyarlandığı sahneler vardır bazı filmlerde. Bu filmlere örnek verebilir misiniz? Açıkçası şu an belki sözlü olarak veririz ama gerek sen gerek ben sayfalarımızda çok fazla bu paylaşımlarda bulunuyoruz. O yüzden hani sayfalardan takip ederseniz çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü hani çok görsel bir sanat, yani tablo ve sinema, böyle konuşarak, tarifleyerek bahsetmek çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi sayfalarda sık sık bu paylaşımları yapıyoruz. Evet Cez, son iki soru biraz provokatif sorular. İlki, sizce de Nolan overrated değil mi? Özgüner Öner sormuş. Parantez içinde de bence bir tık öyle demiş. Kısaca senden alayım. Christopher Nolan sence overrated mi?
Hayır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ya abi, Christopher Nolan'ı overrated demek biraz şey yaparlar ya, çok yüksek. Haddini bilmemek falan. Yok abi, yani bir yönetmen, nasıl diyeyim? Yani biz filmiyle değerlendiriyoruz değil mi yönetmenlere? Yaptığı işle değerlendiriyoruz. Ve karşımızda bizim Nolan gibi bir yönetmen var. Filmlerine bakalım abi. Inception'ı ayrı, Interstellar'ı ayrı. İşte ne bileyim, Memento'su ayrı. Ya ilk baştan en sona kadar benim izleyip de sinematografik açıdan, bak hikaye, senaryo, ıvır zıvır hiçbir şey söylemiyorum. Sinematografik açıdan vay be demediğim bir tane filmi yok. Ben hemen hemen beğenilmeyen Dunkirk'e sinemada gittiğim zaman sahile bomba düştüğü sahnede o kadar iyi bir görüntü ve ses kurgusu vardı ki bir sonraki bomba sahneye düşecek gibi hissettim mi hissettim. Beni film iki bak bu bütün filmler içerisinde en vasatı Dunkirk olarak söylenir falan ya. Bunda bile farklı bir şeyler yapma çabası. İşte ne bileyim o filmlerindeki ritim, kullandığı oyuncular, kullandığı görüntü ki senaryoların hepsi iyi. Yani belli bir standardın üstünde filmler. Ben bu arada hayatımda en etkilendiğim filmlerden bir tanesi de benim Prestige filmidir. Gerçekten çok severim. Defalarca izledim ve hani finalinde gerçekten hepimiz o numarayı yiyoruz ya. Yani o Christian Bale'in yapmış olduğu numarayı yiyoruz ya. İnanılmaz bir senaryo bence. Ve biz bugün de Jonathan Nolan'ı Westworld senaryosunda severek takip ediyoruz, izliyoruz. Bu adam iyi senarist abi. Jonathan Nolan, yani kardeşi, çok iyi bir senarist. Christopher Nolan da çok iyi bir yönetmen. Ve bildiğim kadarıyla da alaylı bir yönetmenin. Ki hani ben çok takılmıyorum okullu alaylı falan ama yani bu kadar büyük başarı elde etmesi. Ben mesela filmindeki referansları seviyorum. Açık söyleyeyim ben Michael Mann'in Heat filmini çok severim. Yani Pacino ile De Niro'nun oynadığı Michael Mann filmi vardır ya. Şey Val Kilmer falan da var. Mesela ben bir röportajdan izledim Kemal. Sana söyledim mi bilmiyorum. Michael Mann ile Christopher Nolan yan yana oturuyor. Ve Nolan Michael Mann'e böyle aşık gibi bakıyor. Ve daha sonra şey öğrendim. Dark Knight'ı çekerken kurduğu Gotham'ı aslında Michael Mann'in New York'una benzetmeye çalışıyor. Aldığı referanslar, kurduğu dünyalar ki Batman gibi ki süper kahraman filmlerini görüyoruz yani. Hani ben çok Marvel seven bir insan değilim. Ama bunu çok gerçekçi bir dilde anlatılabileceğini bütün dünyaya gösteren yani bir süper kahraman filmi IMDb'de 9 puan abi. Yani çok da overrated değil. Bana en sevdiğim filmleri, o sevdiğim Joker'leri, en sevdiğim senaryoları izletmiş bir yönetmen. Ne demek ya overrated diye
Hayır şey
iyi
değil ama
bitmiş.
şöyle bir şey var. Arkadaş Christopher Nolan kötü yönetmen dememiş. Overrated demiş. Mesela belki de şu noktada katılabilirim biraz zorlarsam. Mesela diyorsun ki tabii ki IMDb tek başına bir referans değil. Belki de 9'luk değil de 8,5'luk film demek istiyor. Olabilir
Peki o
diyorum.
zaman şunu şöyle söylemesi lazım kendisine ya da senin şunu sorman lazım. Dark Knight 9'luk bir film değil mi?
Bu çok subjektif bir şey Celil. Yani bunun üzerinden gitmemek
Yo,
lazım.
senin için ya. Mesela sen kaç puan verirsin Dark Knight'a? 10
Ben
üzerinden
filmlere
kaç
puan vermiyorum.
puan? Derim ki
Biliyorum.
verdin abi.
Biliyorum çok bu konuda çok uyuzum Celil. Gerçekten puan veremiyorum. Bir kere bu günden güne değişen bir şey. Ayrıca ölçülebilir bir şey değil. Evet Dark Knight çok sevdiğim bir film. Ama şunu da söyleyebilirim. Hani IMDb'yi mi referans alıyorsun? Dark Knight ilk 10'da mı? Sinema tarihinin en iyi 10 filminden bir tanesi değil. Bunu
Değil.
rahatlıkla
Bak bu
söyleyeyim.
arada buna kesinlikle katılıyorum. Esaretin Bedeli bunu konuştuk ya. Esaretin Bedeli nasıl birinci film değilse. Bu ne demek? IMDb şunu gösteriyor. Daha çok insan bunu sevmiş. Ama şöyle de bir şey var. Herkesin sevdiği bir şey illa güzel olacak diye bir şey yok. Benim çok vardır. Herkesin bayıldığı da benim asla sevmediğim filmler. Senin de vardır. İşte benim bir arkadaşım mesela hani o biraz kendi sıkıntısı da Yüzüklerin Efendisi'ni hiç sevmiyor mesela. Ya da ben mesela insanlar bir dönem çok Avatar'a çıldırıyorken ben Avatar'ı 8 sene sonra falan izledim ve bu muydu yani dedim bu kadar izleyip de konuştunuz. Hani beni çok sarmamıştı. Bunlar olabilir çok kişisel çok dediğin gibi çok yere çekilebilir. Ama Nolan çektiği her filmle diyorum yani hemen hemen her filmle bir adından söz ettirmeye başardı. Ve ilk kurduğum cümle neydi? Sinematografik olarak ben oturduğum zaman bir Nolan filmi izliyorum da diyorum. Ya da onu da geçtim. Ya oh be ben bir sinema filmi izledim dedim ben Dunkirk'e gittiğimde. Allah aşkına Dunkirk'ün çekildiği yıl sinemaya hangi filmler girmiş bir baksanıza. Ben şimdi hatırlamıyorum ama. Hani böyle bana o eski sinema 90'lar 2000'ler sinemanın o altın çağını hissettiren bir yapım olmadı Dunkirk'ün çıktığı sene. Ya böyle hani yenilerde yok ya 2000 böyle 10'lardan sonra bu o hani ilk başta konuştuğumuz büyülü sinema dünyası çok yok. Ve sanki Nolan'da bu dünya hala varmış gibi geliyor. Bir sinema filmi izliyormuşum hissiyatı geliyor.
Şöyle yapalım Celil. Sen bu konu çok dolusun. Bence ilerleyen bölümlerde bir Nolan konuşalım. Böyle belki bütün bölüm olmasa da bir
Bu az
parçasını.
önceki şeytani gülüş ne muydu?
Sen bayağı bir doluymuşsun. Ben çok küçük
Doluyum.
bir cevap vereceğim. 1998 yılında daha çok gençken 3500 dolara çektiği Following filmini izlesin. Şimdi şunu diyebilirler. İşte son filmde çok büyük bütçeli olduğu için hani sadece görsel odaklı filmler. 3500 dolara 90 dakikalık müthiş bir hikayeyi nasıl anlattığını o kadar kısıtlı imkanlarla. Üstüne bu arada Memento da çok düşük bütçeli bir filmdir.
Kesinlikle öyle. Ben de onu örnek verecektim.
Sinema tarihinin belki de kurgu anlamında en orijinal içeriklerinden bir tanesini ortaya çıkartmış bir yönetmenin çok biraz abartılmasını ben şey görmüyorum. Abes görmüyorum.
Ben
Ki
de.
Batman'in iyi kötüsünden çok çok orijinal bir şekilde yaklaşması bence çok
Kesinlikle.
önemli. Sen zaten birçok filminden bahsettin sonraki süreçte. O yüzden ben de açıkçası çok overrated
Bu
olduğunu.
arada şey söyleyebilir miyim? Bir şey daha ekleyeceğim. Bak filmlerine baktığın zaman işte bir tane sihirbazlıkla ilgili iki dostun böyle daha sonra rekabet ortamı oluşturduğu değişik bir aşkla olan içinde bir hikayesi var. Memento gibi bir filmi var. Sonra bakıyorsun bir cinayet filmi. Al Pacino'nun oynadığı Insomnia ve çok çok iyidir. Ben çok severim. Sonra bir savaş filmi Dunkirk. Sonra bir bilim kurgu. Sonra bir süper kahraman. Yani aslında Kubrick'te de görüyoruz ya bunu. Farklı farklı konularda hünerlerini bize gösteren yönetmenler. Ben bunu çok seviyorum abi. Ben işte hayatı boyunca tarihi film yapan yönetmen. Beni sarmıyor. Yani bir yönetmeni ben işte mesela Ridley Scott'ın Alien'ıyla Gladiator'ını da izlemekten bu yüzden ya yani çeşitlilikten hoşlanıyorum. Ve o Nolan o çeşitliliği bana kendi bakış açısıyla her filminde başka başka. Daha fazla konuşma da bunu yayında konuşalım bakışların var
Evet, bir de
şu an.
şunu söyleyeceğim. Bir noktada da katılmadığım bakışı da var, onu da söyleyeyim.
Öyle mi?
Sonuçta Nolan da ama hep zaman üzerine filmler yapıyor. Yani o
Evet
tarzda
evet
bakış
bak bir
gözlemi
tarzı olur
var.
zaten ama benim demeye çalıştığım her türü kendi tarzında çekiyor zaten. Demeye çalıştığım bu. İlla ki çok başka filmler çekiyor anlamında söylemedim. Kendi tarzında işin içine katıyor.
Orası öyle. Dediğim gibi bize bir Nolan bölümü gözüktü. Senin bu kadar dolu
Tamam abi
olduğunu
ben
bilmiyordum.
sabaha kadar Nolan konuşurum bu arada. Yani ben Jonathan Nolan'ın da Christopher Nolan'ın da neyse burada çok
Tamam, bende de Nolan'la ilgili çok bilgi var. Özellikle Memento ile ilgili, Memento'nun çıkış noktası ile ilgili çok az insanın bildiği bir hikayeyi bildiğimi düşünüyorum. Bir bilgisayar oyunundan uyarlanma olduğunu düşünüyorum. O bilgisayar oyunundan bahsedip sonrasında Memento ile ilgili o bilgiyi paylaşacağım ama bu sürpriz olsun.
Tamam,
Son
ben
soru.
merak ettim.
Son soru Celil.
Tamam.
Efraim Efe Bey sormuş. Sanat filmi nedir? Çok kısa, bu arada çok uzattık. Çok kısa cevaplama. Bir cümleyle sanat filmi nedir?
Sanat filmi diye bir şey yoktur. Yani var mıdır abi? Film zaten sanat yani bir noktada. Sanat filmi diye bir kategori olması neden? Ben de bunu çok merak ederim. Yani anlam da veremediğim bir şeydir bu. Sanat filmi diyorsak mesela Gaspar Noé'nin Climax'ine atıyorum ya da The Square'e sanat filmi dedik abi. Bunu Christopher Nolan'ın atıyorum Inception'ından ayıran şey ne bir? Bunu Recep İvedik'ten ayıran şey ne bu iki? Yani sinema benim biraz bu noktada kafamı karıştırıyor ama ben böyle bir sanat filmi denilen bir şeyin olduğunu çok fazla düşünmüyorum.
Şimdi sen cevaplarken aklıma geldi. Bu çok güzel bir bölümlük konu bence. Bence bunu biz bir bölüm içerisinde konuşalım.
Olur ama ben sen kısaca bir düşünceni merak ettim. Çok kısa, çok minik bir cümle belki.
Ya kesinlikle kısa açıklayabileceğim bir şey değil. Düşünüyorum bu arada hani kısa nasıl açıklarım diye. Bu arada sanat filmi diye bir kavram var ve bu çok kullanılıyor. Yani otoriteler
Evet.
tarafından da kullanılıyor. Çok karşı çıktım yani isim olarak. Bu arada İngilizce de art movies diye geçer. Çok karşı çıktığım bir şey. O yüzden hani şu şekilde bir
Ha, bu
bölüm
konuda da
yap.
hemfikiriz o zaman süper rahatladım. Tamam.
Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor belki de.
Hı.
Neden ticari sinema ve sanat sineması diye iki dala ayrılıyor? Bunlar hakkında önce bir bilgi verip sonra üzerine tartışalım. Biraz goygoyu da yapılacak bir konu olduğunu düşünüyorum.
Hı.
Bunu da notlarımızı alalım yani gelecek bölümlerde. Bir Nolan, bir de sanat filmleri nedir? Sanat sineması nedir? Bunun üzerine
İki
konuşalım.
tane konu dinleyicilerimizden. Bunu arada yapalım. Konu kıtlığı çekince yapalım.
Çok teşekkür ederiz. İlk defa yaptık bu soru cevabı. Belki ileride yine yapabiliriz. Güzel orijinal sorular geliyor.
Bu arada ben şunu ekleyeyim. Daha fazla soru da vardı ama bazı sorular burada cevap veremeyeceğimiz derecede uzun cevaplar içerdiği için çok uzun uzadıya açıklayamadık. O yüzden almadık. O yüzden kusura bakmayın. Yine de zahmet edip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz tüm soru soran dinleyicilerimize.
O zaman kapatalım Celil'cim. Hepinize çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Haftaya
Herkese
yeni
çok
bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
hoşça kalın.